Kitabın adı Zarafet, Audrey Hepburn'un hayatı. Yazarı Donald Spoto. 20. ayrım. Film, yapım ekibindekiler için, izleyici için olduğu kadar eğlenceli olmadı. Holden'ın alkol sorunu artmıştı. Paris, Venice Sizzlis için, Orly Havaalanı'na geldiği günü hatırlıyorum, diyor Holden. Koridorda ayak seslerimin yankılandığını duyabiliyordum. Sanki son adımlarını atan bir idam mahkumuydum. Audrey ile yüzleşmem ve içkiyi azaltmam gerektiğini biliyordum. Ve iki durumla da başa çıkamayacağımı düşünüyordum. Holden, Audrey ile çalışma konusunda huzursuzdu ve kaçışı alkolde buldu. Biyografi yazarına bakılırsa William bütün filmlerinde içmişti ama Paris Venice Sizzlis'ta ipin ucunu kaçırdı. Erkenden içmeye başlıyor, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyordu. Quinn, Holden'ı daha önce de bir kere yönetmişti ve hayretler içindeydi. William, sıkı dayak yemiş bir boksör gibiydi. Yürürken yalpalıyor, saçma sapan konuşuyordu. Sarhoş olduğunun bile farkında değildi. Aktörün stüdyoya çalışamayacak durumda geldiği günler oldu ve Quinn herkesi eve yollamak zorunda kaldı. Audrey, çekim boyunca rol arkadaşı için endişeliydi. Ama William, onun bu ilgisini yanlış anlıyordu. Sonra hayal kırıklığına uğrayıp daha çok içiyor, Audrey daha çok üzerine düşüyor, William daha çok hayal kuruyor, Audrey ona acıyor ve bu kısır döngü böyle devam ediyordu. 4 ay boyunca böyle tuhaf bir durum yaşadılar ama hiçbiri performanslarına yansımadı. Holden'ın yarattığı sorunlar kriz boyutlarına ulaşınca Quinn nihayet onu bir alkol tedavi kliniğine yatmaya ikna etti. Çekim sekteye uğramıştı ve günlük olarak para kaybediyorlardı. Sonunda Axel Roth, ortak yapımcı olarak arkadaşı Tony Curtis'i aradı ve Paris'e gelip filme konuk oyuncu olarak katılmasını rica etti. Curtis'in sahnelerinin hızla yazılıp filme çekilmesi gerekiyordu. Böylece yapım ekibi biraz oyalanmış oldu. Curtis kendini beğenmiş, ilgi budalası ve havai aktör rolüyle filmin en eğlenceli dakikalarından bazılarına imza atar. Marlene Dietrich ve Mel Ferrer de bu filmde rol alır ama diyalogları yoktur, sadece görünürler. Bir hafta sonra Holden sete döndü. Geçici olarak biraz ayılabilmişti. Fakat Audrey'nin o zamana dek çekilen sahneleri görme fırsatı olmamıştı ve gördüklerinden hiç hoşlanmadı. 5 filminde Roman Holiday, The Nun's Story, The Unforgiven, Breakfast at Tiffany's ve The Children's Hour, Avusturyalı ünlü görüntü yönetmeni Franz Planner'la çalışmıştı. Planner, 150'den fazla filmde dehasını konuşturmuştur. Audrey'nin onunla müthiş bir ilişkisi vardı ve Planner'a çok güveniyordu. Ama o sonbaharda Planner hastaydı, kansere yakalanmıştı ve kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumdu. Audrey Paris, Venice Sizzlis'ta artık kendini kanıtlamış bir oyuncuydu. Dolayısıyla da kameraman Claude Renoir'ın değiştirilmesini söylediğinde isteği emir kabul edildi. Sabrina'da birlikte çalıştığı Charles Lang birkaç gün içinde setteydi. Ayrıca Noel Coward, Holden'ın patronu Hollywood yapımcısı rolüyle oyuncu kadrosuna katılmıştı. Coward, filmde 3 gün çalıştı. Audrey hiç tartışmasız bu piyasadaki en tatlı ve en yetenekli kız. Beni övgülere ve güllere boğdu, diye not etti Coward günlüğüne. Holden şişeyi elinden bırakınca 15 yaş gençleşmiş, onunla çalışmak keyifli. Audrey ile William büyüleyici, Tony Curtis de öyle. Ama Holden çok geçmeden tekrar şişeyi eline aldı ve yine bir hafta boyunca iş yapamaz hale gelince o sırada Audrey'nin yakın planları çekildi. O hafta boyunca basın Audrey'nin 3. kez ard arda Fashion Hall of Fame'e en iyi giyinen ünlüler listesi seçildiğini duyurdu ve aktris uzun bir röportaj teklifini kabul etti. Özel hayatındaki kıyafetlerin sade olduğunu söyledi. Gardırobu uzun, düz elbiseler ya da pantolonlar ve sade bluzlardan oluşuyordu. En sevdiği aksesuar minik inci küpeleriydi ve makyajı sadece bir dakika alıyordu. Ten rengimle uyuşması açısından siyah, beyaz ya da bej, pudra pembesi ve açık yeşil gibi sakin renkleri tercih ediyorum. Bunlar gözlerimle saçlarımı daha da koyu gösteriyor ama parlak renkler beni silikleştiriyor. Audrey çok uzun boylu ve kemikli olduğunu da ekledi. Dolayısıyla vatka takmıyorum. Genelde kıyafetlerimin yakalarında kullandığım ufak tefek hileler sayesinde omuzlarım olduğundan dar görünüyor. Alçak topuklu ayakkabılar beni daha minyon gösteriyor. Audrey o yıl 33 yaşındaydı ve çekim başlamadan önce nihayet 1956'da başladığı diş tedavisini tamamlamıştı. Nefret ettiği çarpık ve sivri azı dişleri değiştirildi. Üst çene dişleri alt çenedekilerden öndeydi, bu düzeltildi. Bazı dişlerine kaplama yapıldı. Funny Face'ten beri hiçbir filminde kocaman gülümsememişti. Nihayet yönetmenlerin, fotoğrafçıların ve halkın bayıldığı, o tatlı ve içten gülümsemesini göstermeye hazırdı. Audrey, Paris When It Sizzles'da izleyiciyi bundan mahrum bırakmaz. Tamamlanan filmin tuhaf ve şanssız bir hikayesi oldu. Paramount'ta gösterildiğinde pek az yönetici, Axel Rod'un baskı altında senaryo yazmakla ilgili taşlamasını anladı. Ya da belki anladılar da pek hoşlarına gitmedi. Hele Audrey'nin önceki filmlerine ve Casablanca ile High Noon gibi klasiklere yapılan göndermeler neredeyse hiç fark edilmedi. Paris When It Sizzles sonuna doğru baştaki tempo ve dinamizmi yitirse de Hollywood'un iç yüzünü ve senaryo yazarlığının güçlülüğünü bilenler için eğlendirici ögelerle doluydu. Romantik hayallere alaycı bir bakış açısıyla yaklaşıyor, hayatını bir filmdeymiş gibi sürdürmenin saçmalığını vurguluyordu. Diğer bir deyişle, Paramount'un anlayabileceğinden daha iyi ve zekice bir filmdi. Modern izleyici, komedilerin ayrıntısız olmasından hoşlanıyor. Onları anlık kahkahalara boğan, tarzdan yoksun güldürleri tercih ediyor. Oysa bu film daha fazlasını sunuyordu. Ayrıca pek çok bakımdan Mel Brooks'un ileriki yıllardaki çalışmaları için bir prototip oluşturuyordu. Ama Holden'ın sorunları bunların yönetmene çıkardığı zorluklar, yapım ekibi ve bütçe bu projeyi zehirledi. Stüdyonun halkla ilişkilerini yürütenler, Paris When It Sizzles'ı 1964 ilkbaharında gösterime sokmaya karar verdi. Eleştirmenler de yapım ekibinin korkusunu hissedip belki de kaçınılmaz olarak filme olumsuz yaklaştı. Oysa 40 yıl sonra izlediğimizde Paris When It Sizzles'ın bazı açılardan Breakfast at Tiffany's'den bile üstün olduğunu görürüz. Audrey genelde rol aldığı filmlerin esprili yönünün dışında kalır ama burada farsi hicivleri dengelemeyi başarır. Asabi patronuna aşık sekreter rolünde hem çocuksu hem sağduyuludur. Komik bocalamalarını ustalıkla aksettirir. Tuhaf çalışma koşullarına rağmen doğuştan komedyenlerin en belirgin özelliklerini sergiler. Her şeyi ciddiye alıyormuş ama aslında hiçbir şeyi ciddiye almıyormuş gibi. Audrey 1962 Ekim başında Paris When It Sizzles'taki sahnelerini tamamladı. Normalde hemen eve dönerdi ama Sean'ı özlemesine rağmen Paris'te kaldı ve hiç vakit kaybetmeden başka bir filme başladı. Artık Paramount'a karşı sorumluluğu kalmamıştı ve Funny Face'deki yönetmeni Stanley Donen ona karmaşık bir romantik gerilimde başrol önerince kabul etmişti. Sonradan ortaya çıktığı üzere filmde epey şiddet unsuru vardı. Özgün senaryo Peter Stone'a aitti. Fransız Alpleri ve Paris'te geçen Şarat, Regina Lambert'in renkli, ara sıra esprili ve inanılması güç hikayesidir. Lampert, zengin kocasından boşanmayı planlar ama kocası bir cinayete kurban gider ve ona hiçbir şey bırakmaz. Sonra bir sürü kimliği ve ismi olan Peter Joshua adında bir adamla tanışır ve olaylar geliştikçe Joshua'nın zengin kocasının servetiyle ilgilendiği ortaya çıkar. Üç kişilik bir gangster çetesi de ganimetin peşindedir. Sonra Lampert'in bu serveti 2. Dünya Savaşı'nda bu adamlara ait bir hazineyi çalarak elde ettiğini öğreniriz. Bu karmaşık hikayeye bir de Amerikalı şüpheci bir istihbaratçı dahil olur. Herkes Regina'nın servetin yerini bildiğini düşünür ama avcılar bir bir öldürülmeye başlar. Şaşırtıcı ve hem romantik hem de komik finalde Regina ile başlangıçta Peter Joshua kimliğiyle tanıdığımız adam birbirine kavuşur. Dana'nın iki oğlunun isimleri Peter ve Joshua'ydı. Audrey, Holden'ın Temmuz'daki bir haftalık yoğunluğundan faydalanarak senaryoyu okumuş ve projeyle ilgilendiği sinyalini vermişti. Ama iki şartı vardı. Başrolleri Gary Grant'la paylaşacaktı ve görüntü yönetmeni Charles Lang olacaktı. Lang, ön hazırlıklarda bile hazır bulunmaya müsaitti ama Grant, başka bir sözü olduğunu söyleyerek yan çizdi. Ayrıca Audrey ile arasındaki yaş farkı konusunda her zamankinden daha tedirgindi. Grant çekimler sırasında 59 yaşına basacaktı, Audrey ise sadece 33 yaşındaydı. Fakat sonunda ünlü aktörün beklediği senaryo berbat çıkınca Şarat da rol almaya razı oldu. Ancak Audrey ile ilişkileri konusunda senaryoda bazı değişiklikler istiyordu. Holden ve Quinn ile çalışmak içine kapanık Audrey'yi doğru erkek oyuncu konusunda mizahi yönünün hiç de fena olmadığına ikna etmişti. Dahası Stone'un Şarat'taki diyalogları yeterince komikti. Yani filmde kim rol alırsa alsın izleyiciyi güldürecekleri garantiliydi. Humphrey Bogart, Henry Fonda, Fred Astaire ve Gary Cooper'ın aksine Gary Grant yaş farkına rağmen Audrey ile aşkını inanılır kıldı. Grant Hitchcock'un North by Northwest'inde o sırada 34 yaşında Eve Mary Sand ile kamera karşısına geçmiş ve son derece başarılı bir performans sergilemişti. O sırada 54 yaşındaydı. Ama şimdi 60'ına merdiven dayamıştı ve Audrey'nin karşısında tuhaf görünmemek için diyalogların düzeltilmesinde ısrar etti. Filmde Peter, Regina'nın değil, Regina Peter'ın peşinde koşacaktı. Reggie, ''Bir bayan Joshua var mı?'' Peter, ''Evet ama boşandık.'' Reggie, ''Herhangi bir teklifte bulunmaya çalışmıyordum, sadece merak ettim.'' Peter, ''Kocan da seninle mi?'' Reggie, ''Charles genelde benimle olmaz. Önceleri ayrı odalarda kalıyorduk, şimdi şehirleri de ayırdık. İnsanlar seni nasıl çağırıyor? Pete diye mi?'' Peter, ''Bay Joshua diye. Evet, seninle sohbet etmek güzeldi.'' Reggie, ''Kızdın değil mi?'' Peter, ''Hayır, sadece toparlanmam gerek. Bugün ben de Paris'e geri dönüyorum.'' Reggie, ''O, Shakespeare şöyle dememiş miydi? Yabancılar tanıştıklarında çok geçmeden birbirlerini tekrar görürler.'' Peter, ''Shakespeare öyle bir şey demedi.'' Reggie, ''Nereden biliyorsun?'' Peter, ''Berbattı, şimdi uydurdum.'' Reggie, ''Ama ana fikri doğru. Beni arayacak mısın?'' Peter, ''Rehberde var mısın?'' Reggie, ''Charles var.'' Peter, ''Tek Charles Lampert o mu?'' Reggie, ''Tanrım umarım öyledir.'' Dunn'ın iki başrol oyuncusunu tanıştırmak için restoranda akşam yemeği ayarladı. Audrey ile yönetmen önce geldi ve Gary onlara katıldığında Audrey ayağa kalktı. Çok gergindi. ''Tanrı aşkına bu kadar gerilme.'' dedi Grant. ''Ben de seni tanıdığım için heyecanlıyım. Lütfen otur, ellerini masaya koy, kafanı eğ ve birkaç derin nefes al.'' Audrey denileni yaptı ve oturmasıyla kırmızı şarap şişesini devirmesi bir oldu. Grant'ın krem rengi takım elbisesi batmış, Audrey yerin dibine geçmişti. Herkes onlara bakıyordu. Gary ceketini çıkardı ve tüm yemek boyunca öyle oturdu. Hiç istifini bozmadı diye anlatıyor Dan'ın. ''Kendimi berbat hissediyordum ve özür dileyip duruyordum.'' diyor Audrey. Ama Gary çok tatlı davrandı. Ertesi gün bana bir kutu havyar yolladı. Yanında da kendimi kötü hissetmememi söyleyen bir not vardı. Dan'ın bu olayı filmde kullanmaya karar verdi. Sen Nehri kıyısında bir sahnede Audrey'nin karakteri Grant'ın gömleğine dondurma topunu düşürür ve ondan aynı kibarlıkta bir tepki alır. İki yıldız Ekim ortasında birlikte çalışmaya başladığında Audrey'nin Queen filmini tamamlamasından birkaç gün sonra aralarında tuhaf bir rekabet oluştu. İmajı konusunda titiz olan Grant iyi tanıtımın işe yarayacağını biliyordu. Dolayısıyla Paris gazete ve dergilerini sürekli takip edip adının onayladığı fotoğraflarla birlikte geçmesine özen gösteriyordu. Aynı şekilde Audrey de sadece beğendiği fotoğraflarının basılmasını arzuluyordu. Mesela hareket halindeyken çekilen şıpşak fotoğrafların yayınlanmasına genelde karşı çıkıyordu. Richard Avedon, Bob Willoughby, Bud Fracker ve Dennis Stock gibi büyük set fotoğrafçılarından stüdyonun özenle aydınlatılmasının, dikkatli kullanılan kozmetiklerin ve en uygun pozu vermenin önemini öğrenmişti. Charade'de rol alan Walter Matthieu, Audrey'nin ona kamera hakkında tanıdığı tüm yönetmenlerden daha fazla şey öğrettiğini söylüyor. Her yapımın fotoğrafçıları olur, oyunculukla yapım ekibini çalışırken çekerler, sonra bu resimler tanıtımlarda kullanılırdı ama tabii dağıtılmadan önce oyuncuların onayından geçiyordu. Grant ve Hepburn'un biraz kibirli davranmak için iyi sebepleri vardı. Zira o günlerde oyuncuları koruyup kollayan ve elleri her yere uzanan menajerler yoktu. Dolayısıyla her şeye kendileri dikkat etmek zorundaydı. Evet, Audrey ile Grant basında kim daha çok yer alacak diye başta gizliden gizliye çekişti. Ama sonra karşılıklı saygıya dayanan keyifli bir işbirliği yaptılar. Audrey, Grant'ı hassas, mesafeli ve sessiz buluyordu. Grant da aynı şeyleri Audrey için düşünüyordu. Onunla çalışmak büyük zevkti diyor Audrey. Mesafeli biri olmasına rağmen kendini iyi ifade ediyordu. Sessiz bir hayat sürüyordu, ben de öyle. Bence bu çekingenlikle ve yeni ortamlara girmektense kendini rahat hissettiklerinin yanında bulunma isteğiyle alakalı. Gary hassas biri olduğu için benim hassasiyetimi anladı. Bizim ortak özelliğimiz buydu. Bununla başa çıkma konusunda bana yardım etti. Gergin olduğum bir gün bana çok önemli bir şey söyledi. Yan yana oturmuş bir sonraki sahneyi bekliyorduk. Elini iki elimin üzerine koydu ve kendini biraz daha sevmeyi öğrenmelisin dedi. Sonra bunu sık sık düşündüm. İdol kabul edilen dünya çapında milyonlarca hayrana sahip, güzelliği, yeteneği ve zarafeti hayranlık uyandıran bir kadındı. Ama Audrey kendini biraz daha sevmeliydi. Aslında hiç şaşırtıcı değil, zira sinema yıldızlarının belki de en zor yanı, özellikle kadınlar için, daima bir öz eleştiriye zorlanmalıdır. Stüdyolar, yönetmenler, ajanslar, iş arkadaşları, basın ve halk onlara sürekli kıymet biçer. Sadece en kibirli oyuncular görünüşlerinin mükemmel, yeteneklerinin vazgeçilmez olduğunu düşünür. Onların kendilerine duydukları sevgi, şimdi ve gelecekteki eleştirilere katlanmalarını sağlar ama Audrey kendini beğenmiş biri değildi. Aksine haddinden fazla kırılgandı. Dolayısıyla Grant hem haklıydı hem de onu cesaretlendirmek istemişti. Pek çok yarı ciddi, yarı komik macera gibi şarette olduğundan daha iyi hatırlanır. Tabii bunda Hepburn'le Grant'ın kusursuz performanslarının etkisi tartışılmazdır. Zamanında eleştirmenler filmin içerdiği şiddeti aşırı buldu. Charette, Başkan Kennedy suikastinden 2 hafta sonra gösterime girmişti. Standart bir gerilimin her türlü ögesini içeriyordu. Karmaşık entrikalar, kimlik değişiklikleri, eğlenceli ama son derece kötü kalpli gangsterler, korkak savaş kahramanları ve gömülü bir hazine. Filmdeki olanaksızlıklar, bir gravyer peyniri tekerleğindeki deliklerden bile derin ve çoktur. Ama boş verin, zaten seyirci de boş verdi. Charette'de Hepburn vardı, Grant vardı, üstüne bir de Paris vardı ve hepsi mükemmel görünüyordu. Audrey, Charette'in çekimlerinin ilk haftalarında en iyi giyinen kadınlar listesine girmekten daha önemli bir haber aldı. 1956'da New York sahnesinde seyrettiğinden beri My Fair Lady müzikalinin filminde Eliza rolünü oynamayı hayal ediyordu. Bu boş bir hayal değildi. Audrey pek çok bakımdan rol için uygundu. Ama 1962'de 33 yaşındaydı ve New York'ta Eliza rolünü oynayan Julie Andrews'ten en az 10 yaş büyüktü. Önce New York'ta, sonra Londra'da sahneye çıkan Andrews, My Fair Lady'nin premierinde henüz 21 yaşındaydı. Daha o zamanlar muhteşem sesiyle büyük sükse yapıyordu. Hikaye George Bernard Shaw'un Pijimalyon'undan alınmıştır ve bir nevi kül kedisi masalıdır. 1912 Londra'sında geçer. Soğuk bir profesör olan Henry Higgins, bir iddia üzerine kirpas içindeki Doğu Londralı çiçekçi kızı himayesine alır ve onu sosyetik bir hanımefendiye dönüştürme çabası içine girer. Çiçekçi kız, profesörden aldığı diksiyon ve zarafet derslerinde o kadar başarılı olur ki sonunda herkes onu bir prenses sanır. Shaw oyununu Pijimalyon ve Galatea hikayesine dayandırmıştır. Yazar Alan J. Lerner ve besteci Frederick Lowe, My Fair Lady'deki Eliza Dolittle'i son derece sevimli bir karaktere dönüştürdü. Rol aynı zamanda şarkı söyleyebilen bir aktris gerektiriyordu. Doğu Londralı çiçekçi kızın baştaki kabalığı inandırıcı olmalıydı. Higgins'tan ders alırken izleyicinin sempatisini kazanmalı ama sonunda bir masal prensesine dönüşümü de aynı doğallıkta gerçekleşmeliydi. Ve tüm bu süreçte aktris en az 7 şarkı söylüyordu. Kurt Fringe, 30 Ekim 1962'de Audrey için yaptığı pazarlığı sonuca bağladı. Başrolleri Broadway'de Higgins'ı canlandıran Rex Harrison'la paylaşacaktı. Jack Warner, oyunun film hakları için 5,5 milyon dolar ödedi. Bütçe 17 milyon dolar olarak belirlenmişti. Şimdiye kadarki en pahalı Hollywood filmi olacaktı. Audrey, sözleşmesinin şartlarına göre 1963 yılından 1969'a kadar her 1 Temmuz'da 142.857.15 dolar alacaktı. Bonuslar da dahil olunca toplamda kazandığı para 1.1 milyon doları buldu. Cleopatra ile 1 milyon dolar alan Elizabeth Taylor'ı bile geçti. Fringe, Warner'la pazarlığının son aşamasındayken My Fair Lady oyunu 6,5 yıl ve 2717 gösteri sonra New York izleyicisine veda etti. Julie Andrews bu rolü 3,5 yıl Broadway ve West End'de oynayıp kalabalık bir hayran kitlesi elde etti. My Fair Lady'den sonra Lerner ve Lowe, onun için başka bir Broadway müzikali olan Camelot'u yarattı. 1962'de 27 yaşındaydı ve herkes filmde onun rol alacağını sanıyordu ama stüdyolar uluslararası kârı düşünmek zorundaydı. Dolayısıyla Eliza'yı dünya çapında bir oyuncunun canlandırması şarttı. Warner, Andrews'un New York ve Londra'da iş yapabileceğini biliyordu ama Münih ya da Madrid'de aynı ölçüde bilet sattırabilecek miydi? Ayrıca yapımcı Rex Harrison'da yeterince risk aldığını düşünüyordu. Aslında rol önce Gary Grant'a teklif edilmiş ama ünlü aktör reddetmişti. Warner, Julie Andrews hakkındaki olumlu eleştirileri ve onunla Hepburn'dan daha ucuza anlaşabileceğini biliyordu. Ama kararı kesindi. 13. Bölüm 1963-1965. Jack Warner, My Fair Lady filmi için Audrey Hepburn'la anlaştığında birkaç gazeteci ona neden sahneden iki oyuncuyu transfer edip Rick Harrison ve Stanley Holloway, Eliza'nın babası, Andrews'u saf dışı bıraktığını sordu. Ama tarih Warner'dan yanaydı. Bilhassa müzikallerde sahne oyuncularındansa uluslararası aktör ve aktrislerin kullanılması adeta bir kuraldı. Tabii birkaç istisna kaideyi bozmuyordu. 4 Haziran 1963'te stüdyoda düzenlenen basın toplantısında Warner pahalı oyuncu kadrosunu takdim etti. Yönetmen George Cukor, kostüm tasarımcısı ise Cecil Beaton'dı. Beaton, orijinal Broadway ekibindeydi ve Audrey ile 1953 Temmuz'unda Londra'da tanışmıştı. Warner, aynı zamanda projeyle ilgili sorulara rahat ve tatminkar yanıtlar verip Amerika'daki sinemanın yavanlığından bahsetti ama bir yandan da Avrupa'daki sanat filmlerini eleştirmeden edemedi. O gün bu rekor bütçeli filmde yer alan herkes memnun görünüyordu. Sözde sıcak ve arkadaş canlısı Hollywood hiç olmadığı kadar sıcak ve arkadaş canlısıydı. My Fair Lady'nin araştırma, dekor ve kostüm oluşturma süreci yoğun ve zorluydu. Audrey'nin kıyafetleriyle ayakkabılarına ayrı bir özen gösterildi. Audrey Mart'ta her gün rolümü hakkıyla oynayabilmek için dua ediyorum diye yazdı Cooker'a. Ayrıca ayakkabılarına özellikle dikkat etmesini rica etti çünkü bale günlerimden beri ayaklarımdan çok çektim. Filmin iç ve dış sahneleri Warner'ın Burbank'teki stüdyolarında çekilecekti. Cooker, Beaton ve sanat yönetmeni Gene Allan, o ilk baharda ön hazırlıklar için Londra'ya gitti. Dekor konusunda son derece titiz davrandılar. Profesörün evi duvar kağıtlarından mobilyalara kadar o döneme uygun hazırlandı. Hizmetçilerle uşakların kıyafetlerinden, az katın orta ve üst sınıf meraklılarının gardıroplarına dek tüm kostümler özenle tasarlandı. Covent Garden'daki binalar, Kraliyet Opera binası, St. Paul'ün sütunlu girişi ve pazar yeri zorlama perspektif denilen yöntemle yeniden yaratıldı. 20. ayrımın sonu. Sayfa No. 248. Devamı 21. ayrımda.